Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'ya hoş geldiniz. İlk podcastimizde yapay zeka üzerine konuşup olabildiğince detaylandırmaya çalışmıştık. Biraz daha bilgi içerikliydi. O bilgilendirmeyi ön plana koyduğumuz için de çok istesem de böyle sohbet havasından biraz uzakta kalmıştım. Bu bölümden itibaren farklı bir konsepte geçiyoruz. Son dönemde sitemizde paylaştığımız veya internette gördüğümüz değerli içeriklerin üzerine konuşacağız. Onlara farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Biliyorsunuz sitemizde ilham, evham, yıkıcı yenilik gibi belli başlı kategorilerimiz var. İlham'da yaratıcı endüstriden çıkan ve bize ilham veren çıktıları ele alıyoruz. Gezegende yaşadığımız ve yaşayacağımız gezegenlerde ve evrende yaşanan gelişmeleri olup bitenleri yazıyoruz. Evham kategorisinde adından da belli olduğu üzere geleceğe evhamlı bir açıdan bakıyoruz. Böyle yeni teknolojilerin bizi korkutan tüylerimizi diken diken eden yanlarından bahsediyoruz. İşte yapay zeka dünyayı ele geçirecek. İşte bizi işsiz bırakacak, insanlığı yok edecek. Ya da sosyal medya depresyona mı sebep oluyor? Şimdinin gençleri başlarını eğmişler, böyle telefondan kafalarını kaldırmıyorlar. Nerede o bizim zamanımızdaki eski bayramlar gibi örnekler verilebilir buna. Yıkıcı yenilikte de adından anlaşılabileceği gibi evren dinamiklerini dönüştüren, kaba tabirle doğal dengede olan şeyleri alt üst eden yeni bir piyasa yaratan haberleri paylaşıyoruz. Aslında tüm kategorilerimizde odağımız bu, yani yıkıcı teknolojiler. Ama yıkıcı yenilik deyince böyle hani diğerlerine göre daha dikkat çekici, daha çarpıcı, başlığını internette gördüğünüzde tıklamadan geçemeyeceğiniz örnekleri paylaşmaya çalışıyoruz. Zaten bu yüzden de yıkıcı yenilik içeriği diğerlerine göre daha seyrek çıkıyor. Ne kaldı? Bir de etkinlik mesken var. Burada da herkes için kentteki yaratıcı atölyeler, etkinlikler, meskenler, gelecek burada diyebileceğimiz tüm konuları paylaşıyoruz. Aslında ağırlıkla İstanbul içinde fakat denk geldikçe Türkiye'nin hatta dünyanın her yana dair de yazmaya çalışıyoruz. Bu konuda aramıza yeni katılacak yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çok daha kapsamlı bir etkinlik havuzu oluşturma hedefimiz var aynı zamanda. İşte her hafta bu başlıklara dair belli periyotlarla girilen içeriklerini şöyle bir üstünden geçeceğiz. Bakalım bu hafta gözümüze neler çarpmış. Evhan başlığı altında Tinder'a yeni eklenecek üç özelliği ele aldık. İnternet çağında yaşıyoruz. Kadın erkek ilişkilerinin de sosyal platformlara taşınması artık kaçınılmaz bir durum oldu. Twitter, Facebook, Instagram hangisi olduğu çok da fark etmez. Hayat akışımızda tanıdığımız insanlarla daha sık iletişime geçiyoruz veya hiç hesapta olmayan yepyeni insanlar katıyoruz hayatımıza. Fakat bu daha kolay yoldan ve daha çok insanla sosyalleşebilme artısı güvenlik eksisini de beraberinde getiriyor. Yani karşınızdaki insan hesabında paylaştığı insan olmayabilir veya size anlattığı, tanıdığınızı düşündüğünüz insandan çok uzak biriyle yazışıyor olabilirsiniz. Bahsettiğim şey aslında tam olarak anonimlik değil. Anonimler üzerlerine alınmasınlar. Anonimlik şansının kötü niyetle kullanılması. Yani bu gizlilik karşınızdakinin sizin aslında kim olduğunuzu bilmemesi insanlara inanılmaz bir cesaret veriyor. Normalde söyleyemeyecekleri, yapmaya cesaret bulamayacakları şeyleri sırf karşılarındakini rahatsız etmek için yapmaları işten bile değil gerçekten. Sonuçta kendi kimliği değil, siz onun kim olduğunu bilmiyorsunuz. Wi-Fi veya mobil veriyi kapattığı zaman tak o dakikadan itibaren ne oldu, ne bitti, nereye gitti, geriye sadece siz rahatsız olduğunuzda kalıyorsunuz. Tabii sizi buna maruz bırakan kişiye bağlı olarak bu durum tehlikeli yerlere de gidebilir. Gerçi gitmese bile birinin düşündüğünüzden farklı olduğunu ve sizi kandırdığını öğrenmek insanın kalbini kırar, kötü hissettirir. Bu bile yeterli bence kötü olması için. Ben bir kadın olarak iletişim kurduğum insanlarla rahatsız edici şeyler yaşayabiliyorum zaman zaman. Tabii ben kendimden örnekledim ama bu işin cinsiyeti yok. Siber zorbalık, kadın erkek fark etmeksizin hepimizin maruz kaldığı bir durum. Son yıllarda bu iletişim yani kadın erkek ilişkilerinin internet boyutunda yaşanması, flört siteleri uygulamalarının kurulmasıyla da boyut atladı. Aslında oldukça popülerler ama çoğu insan kullandığını söylemeye çekiniyor. Yani Tinder'ı çikolata markası sandığını iddia eden bile olmuş. Ne kadar samimidir artık orasını size bırakıyorum. Onlar inkârede dursunlar. İstatistiklere göre 18-24 yaş arası insanların %75'i Tinder, 25-34 yaş arası grubun da %36'sı Match.com kullanıyor. Bu uygulamaların mantığı da önce eşleşiyorsunuz. Birbirinizi beğendiğinizi belli etmenin çeşitli yolları var. Sonra uygulama üzerinden konuşup tanışıyorsunuz ve bir buluşma zamanı ayarlıyorsunuz. Sonra görüşmeler dışarıda devam ediyor yüksek ihtimalle eğer birbirinizden hoşlanırsanız. İşte Tinder bu buluşmalarda meydana gelebilecek cinsel taciz ihtimalini önlemek için bir safety center kurdu, yani bir güvenlik merkezi kurdu. Bu güvenlik merkezi de birkaç yeni uygulamayı beraberinde getiriyor. Bunlardan bir tanesi panik butonu. Panik butonu Noonlight'ın bir girişimi aslında ve şu anlık sadece Amerika'da kullanılabilecek. Noonlight Tinder'la beraber iş yapıyor bu konuda. Bu butondan yararlanabilmek için sisteme buluşma tarihinizi, saatinizi ve buluşacağınız yeri önceden belirtmeniz gerekiyor. Mesela birisiyle buluştunuz ve rahatsız olduğunuz hareketleri oldu. Oradan ayrılmak istiyorsunuz ama bir yandan da bayağı korkuyorsunuz. Her Ha, bir de butonu kullanabilmek için telefonunuzda Noonlight'ın yüklü olması ve GPS ayarlarınızın açık olması gerekiyor. Butona bastınız, karşıdaki Noonlight çalışanı bilgiyi aldı ve size önce şunu soruyor: İyi misiniz? Sizden cevap gelmezse eğer sizi arıyor. Aramaya da dönmezseniz o zaman güvenlik birimlerini sizin o sisteme daha önceden girmiş olduğunuz buluşma konumuna yönlendiriyor. Yani uygulama size diyor ki ters bir durumla karşılaşırsan, zarar görme ihtimalinin olduğunu düşünüyorsan korkma, ben buradayım. Tabii keşke bu uygulamaya, yani bu tarz bir şeylerin geliştirilmesine hiç ihtiyacımızın olmayacağı bir dünyada yaşıyor olsaydık. Fakat cinsel taciz, şiddet, cinayet vakaları yükselen bir grafik çiziyor. Bu da bize çok sevdiğimiz ve sürekli hakkında konuştuğumuz geleceğin maalesef ki bugünden çok da iyi olmayacağının mesajını veriyor. Bizim yani son dönemlerde, özellikle son dönemlerde de değil aslında, Türkiye'nin dünya ülkelerinden çok daha fazla ihtiyacı var bu tarz bir uygulamaya. Fakat buna rağmen ne yazık ki bu uygulamalar yakın zamanda Türkiye'ye gelmeyecek. Umarız ki Türkiye'de ya da hangi ülkede yaşıyorsanız hiç bu butonu kullanmak zorunda kalmazsınız. Bir diğer uygulama olan konuşma üslubuna göre sizi kontrol edecek yapay zeka uygulaması ise biraz daha kişisel bir uygulama. Yani sizin konuşmalarınızı okuyacak, gözden geçirecek ve buna göre neden rahatsız oluyorsunuz, neden olmuyorsunuz şeklinde çıkarımlar yapacak. Sonuçta hepimiz farklı karakterleriz yani. Benim iltifat olarak alabileceğim veya sorun etmeyeceğim bir cümle bir başkasını tedirgin ediyor olabilir. Eğer karşıdan gelen mesajın sizi tedirgin etme ihtimali olduğunu düşünürse sistem, size bu kişiden rahatsız oldunuz mu, bu mesaj sizi rahatsız etti mi şeklinde sorular soruyor. Bu sayede daha buluşma evresine gelmeden oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçilmesini amaçlıyorlar. Bir de sanırım yıl sonuna doğru olması lazım. Aynen, yıl sonuna doğru sahte fotoğrafları algılayan bir uygulama da gelecek. Yani tekrar ediyorum, anonimlik de bir seçenek tabii. Sosyal medyada illa kendiniz gibi davranmak zorunda değilsiniz ama başkalarının fotoğraflarını kullanıp da insanları kandırmaya çalışıyorsanız eğer, sistem siz gerçekten o kişi değil misiniz, siz misiniz, o kişi değil misiniz konuştuğunuz insana bu konuda bilgi verecek. Bu uygulamaları ilk defa görmüyoruz aslında. Yani metin ve görsel tabanlı teknolojiler oldukça yaygınlaştı son dönemde. Yani daha önce siber zorbalığın önüne geçmek için geliştirilen bir uygulamadan bahsetmiştik. Microsoft'un pedofiliyi engellemek için geliştirdiği Artemis projesi var. Bu yazıların hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Podcast'ın metnine eklediğimiz zaman onları da aşağıya ekleriz muhtemelen. Dışarıda yemek yemek, dışarıdan yemek söylemek, özellikle de evde kalmıyorsanız, öğrenciyseniz, yemek yapacak vaktiniz yoksa en iyi alternatiflerden biri. Ben yurtta kalıyorum ve gerçekten çoğu zaman bir mutfağın eksikliğini çok çekiyorum. Beni en çok zorlayan noktalarından biri bu yurt hayatının. Veya bazı şeyleri de evde pişiremiyoruz. Yani efor sarf etsek bile işini bilen kişilerin, o ustaların, şeflerin elinden çıktığı gibi olmuyor asla. Ben yemek yemeyi oldukça fazla seven bir insanım ve bana göre bu dışarıda yemek yeme olayının en ama en zor kısmı karar verme evresi. Biz oda arkadaşımla falan yemek söyleyeceğimiz zaman böyle açıyoruz yemek sepetini. Allah'ım, kaydır kaydır kaydır kaydır, ona gir buna gir, bak kaç liraymış, kaç dakikaya gelirmiş, yok canım şunu çekti bunu çekti. Bu işin bin tane prosedürü var yani, bir şey yemek istediğiniz zaman, özellikle de bizim kadar yemek yemeye önem veren bir insansanız. Dışarıdayken de menüyü elime alırım, şöyle bir bakarım. Ha, benim dikkatimi en çok çeken şey yemeklerin isimlendirilmeleri. Böyle şeylerden cidden bu pazarlama stratejilerinden çok fena etkileniyorum. Bir de öğrenci olduğum için majör faktörüm fiyat sıralaması oluyor. İsimlendirme bunun da arkasında kalıyor. Gerçi son dönemde şu ekonomik durumda böyle ortalama her insan bakıyordur. Fiyat kısmını ilk göz önüne alıyordur. Sonra içeriklerini göz önüne alıyorum. İçinde ne var, hani sevmediğim şeyler varsa falan direkt kaçınıyorum onlardan. Tabii ne kadar detaylandırılsa da asla kafamızda net bir şey oluşmuyor. İçinde tam ne var, ne kadar büyüklüğü, ne bununla doyar mıyım? Hani tam olarak emin olabilmek için onu başka birisi yerken falan görmeniz gerekiyor böyle gözünüzde. Direkt böyle diğer yan masalara bakıyorum, garsonun götürdüklerine bakıyorum. Benim istediğim şeyse hani böyle doyar mıyım onunla? En kötü artık diyorum ki bana bunun büyüklüğünü falan tam olarak böyle bir şey tasvir edebilirseniz sevinirim. Ve bu durum böyle olunca da aklım hep vermediğim kararlarda, yemediğim şeylerde kalıyor. Hiçbir zaman tam mutlu olamıyorum yani bu yemek yemeye. Yani bu yemek yemeye bu kadar önem vermek de çok iyi bir şey değil. İşte üç boyutlu menüler benim gibi insanlar için bir umut ışığı olabilirler de. Dinner isimli bu uygulama bünyesindeki restoranların menülerini arttırılmış gerçeklik sayesinde bir üç boyutlu bitmoji şeklinde ekrana getiriyor. Bitmojileri hatırlarsınız. Herkes hani kendini tasarladı, Snapchat geliştirmişti. Kendinizi görsel olarak tasarlıyorsunuz. Hatta onlar zamanla geliştirildi. Böyle derinlik algısı iyileştirmeleri yapıldı. Yani oldukça çeşitlendi. Bir şey yemeden önce Zomato'da veya Google üzerinden yemekler, restoran hakkında yapılmış yorumları okuyarak göz yormak veya böyle atılan fotoğrafları büyüteceğim de bakacağım diye uğraşmak, vakit kaybetmek yerine bu uygulama direkt nokta atışı oldukça verimli bir alternatif olarak önümüze geliyor. Şimdilik çok geniş bir kullanıcına sahip değiller. Yani uygulamayı kullanan restoran sayısı oldukça az. Fakat bir yerden sonra işletmeler de gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalacağı için birçok yerde karşımıza çıkması çok da sürmez diye umuyorum. Umarım çok yakın zamanda her yerde yaygınlaşır. Gerçekten özellikle de yemek konusundaki kararsızlığım. Aranızda The Good Place izleyenler varsa Çidi karakterini bilirler. Çidi'nin kararsızlığıyla başa baş yarışır. Bir diğer başlığımıza geldiğimizde de yine deepfake diyeceğiz. Deepfake yani sanırım bizim hakkında son zamanlarda en çok yazdığımız konu başlıklarından biri. Bu kavram yapay zekaya dayanıyor. Makine öğrenmesi yardımıyla mevcut görüntüleri kullanarak bunları videoya yine görüntü üstünde birleştirmek, üst üste getirmek için kullanılıyor. Yani bu demek ki herkes herkese dönüşebilir. İstediğimiz her yüzü her videoya sanki gerçekmiş gibi ekleyebiliriz. Buna dair Obama, Putin, Tom Cruise içeren örnekler var. Hal böyle olunca da emniyetinizde pek de iyi olmadığında karalamadır, şantajdır, tehdittir. Bu yönelimlerin bu teknolojiyi kullanarak artma ihtimali biraz ürkütücü geliyor. Çoğunlukla ballandıra ballandıra bahsettiğimiz yapay zeka uygulamaları, teknoloji böyle namlusu direkt bizim suratımıza doğru dönük bir silah haline gelmiş oluyor böylece. Bu konuda oldukça farkındalık yaratılsın istiyoruz. Bunun olumsuz etkilerinden korunalım istiyoruz. Çünkü bu yolla yapılan sahtecilik olarak adlandırayım bunları. İşte bu yolla yapılan sahtecilik eylemleri yüzünden zor durumda kalmanız gayet olası. Yapay zekanın bu korkutan uygulaması sayesinde teknik bilgisi olmayan insanlar bile sahte videolar, sesler, görseller üretebiliyorlar. Bunun şu sıralar en çok yol açtığı olumsuz durumsa sosyal medyadaki bilgi kirlilikleri. Olaylar hakkında asılsız görseller, asılsız videolar, özellikle de toplumsal olaylar hakkında ise insanları birden farklı yerlere sürükleyebiliyor. Sahte haberler özellikle çok hızlı yayılıyorlar. Yani insanlar kaynağını araştırmadan, bilmeden, görmeden ben sana atıyorum mesela, aa bak böyle olmuş diye. Sen gönderiyorsun 3 kişiye, onların her biri 3'er kişiye gönderiyor falan. Yani öne alınamaz bir şekilde yayılıyor haberler ve bunun sonucunda da büyük çapta bir kriz yaratılmış olunuyor. Aslında yani bunun için insanları da suçlayamıyorum. Yani tabii ki de kaynak araştırması yapmanız gerekiyor ama ya mesela annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız bir şey oluyor. Bir bakıyorsun WhatsApp'tan bir şey gelmiş, ne bileyim Twitter'dan DM'den yollamış, Instagram'dan paylaşmış falan. Ya bunun önünü almak gerçekten kolay değil. Ya hatta bunun gibi durumların tecrübeli devlet adamlarını, gazetecileri falan bile yanıttığı örnekleri oldukça fazla. Yani bunu da düşünürsek normal vatandaşın inanıp da duyduğuna okuduğuna göre hareket etmesi maalesef pek de öne alınabilecek bir şey değil zaten. Facebook, Google gibi büyük şirketler deepfake önlemek için çalışmalar başlattı. Hatta herkesi buna davet etmişti. Oldukça geniş video setleri paylaşmışlardı. Ya bu şekilde bilgilendirici hareketlerde bulunmuşlardı. Twitter'da bu konuda son dönemde önlem almaya yeni karar verenlerden. Eğer gördüğünüz bir tweette manipüle edilmiş gerçeği yansıtmayan bir görüntü varsa manipüle edilmiş medya gibi bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu butona tıkladığınızda ise görüntünün neden gerçek olmadığını açıklayan oldukça yaygınlaşan teyit platformlarının tespitlerine ulaşabileceksiniz. Yani manipüle edilmiş ama hani gerçeği ne gibi bir merakınız varsa veya neden böyle bir uyarı verildiğini merak ediyorsanız bu butona basarak tespitlere ulaşabileceksiniz. Türkiye'de bu konuda iyi işler yapan siteler var. Teyit.org, Malumat Furuş, Yalan Savar gibi hesaplar var. Yine de bu uygulama yaygınlaşana kadar manipülasyondan kaçınmak için bu hesapları takip almanızı öneririm. Ayrıca her hafta internette gördüğümüz diğer içerikleri de paylaşmaya çalışacağız. Yani sadece kendi sitemiz üzerinden yürümeyeceğiz. Bu hafta da bonus olarak kodluyoruz ele aldık. Kodluyoruz, çok sevdiğimiz bir kardeş girişimimiz. Senelerdir ülkemize yazılımcı yetiştiriyorlar. Bu amaçla yola çıkan bir non-profit yani kar amacı gütmeyen topluluk. Kendilerinin sözleriyle her bireyin özellikle de kadınların yükselen teknoloji sektöründe başarılı olması için eşit haklara sahip olması gerektiğini savunuyorlar. Bu yönde de farklı şehirlerde bootcampler açıyorlar. Sadece büyük şehirlerde de değil. Hani Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde aklınıza neresi geliyorsa onlar oradalar. Bu konuda daha detaylı bilgiye kodluyoruz.org'dan ulaşabilirsiniz. Üç dörtgenin katkılarıyla aslında iki fakat bu konseptteki ilk podcastimizin sonuna geldik. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da gelecek alttan tire burada adreslerine iletişime geçebilirsiniz. Tekrar ediyorum, öneri ve eleştirilerinizi duymak bizi gerçekten mutlu edecektir. Aynı zamanda podcast'in metnini de paylaşacağız. Bahsi geçen haberlerin linkini de ekleyeceğiz oraya. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.